Ayrım 14. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 136. Binoy bir süre için sorunu bir kenara atmış oldu. Mohim ne yapacağını bilmediği için daha fazla ısrar etmedi, odadan çıkıp gitti. Binoy'un konuşmasından Gora, arkadaşının evlilik konusunda tereddüte düştüğünü anlamıştı. Binoy birkaç gündür gelmiyordu. Öyleyse Paresh Babu'nun evine daha sık uğrar olmuştu. Şimdi de evlilik konusunu bir kenara atması Gora'yı iyice endişelendirmişti. Yazmayı bırakıp Binoy'a döndü. Ağabeyime söz vermişken ne diye onu böyle gereksiz şeylerle uğraştırıyorsun? Binoy kendini tutamadan, sözü ben mi verdim yoksa benden zorla alındı mı diyiverdi. Gora, Binoy'un böyle isyan etmesine çok şaşırmıştı. Doğrudan, peki kim senden zorla aldı bu sözü diye sordu. Sen. Ben mi? Sana altı üstü birkaç söz söyledim. Sen buna zorla söz verdirmek mi diyorsun? Aslında Binoy'un suçlamasını ispatlayacak bir kanıtı yoktu. Gora'nın söylediği doğruydu. Konu üzerinde çok az konuşmuşlardı. Gora'nın söylediği birkaç sözde baskı sayılmazdı. Yine de bir açıdan Gora'nın Binoy'un rızasını zorla aldığı doğruydu. Kanıtları azaldıkça Binoy suçlamalarında daha ısrarcı olmaya başlamıştı. Binoy hiç düşünmeden, birinden zorla söz almak için çok şey söylemeye gerek yok dedi. Sözünü geri al diye bağırdı Gora masadan kalkarak. Senin sözünün hiçbir önemi yok ki, söz vermen için yalvarayım ya da sözünü senden zorla alayım. Ardından yan odadaki Mohim'e Dada diye kükredi. Mohim telaş içinde hemen içeri girdi. Dada dedi Gora. Binoy'un Sasi ile evlenmesinin mümkün olmadığını sana daha en başında söylemedim mi? Bu evliliği onaylamadığımı söylemedin mi? Elbette söyledin. Başka kimse böyle bir şey söylemezdi. Senin yerinde başka biri olsa yeğeninin evliliğine biraz daha fazla ilgi gösterirdi. Binoy'un rızasını almak için neden beni bir maşa gibi kullandınız? Çünkü rızasını almanın en iyi yolu buydu diye yanıt verdi Mohim kederli bir şekilde. Gora'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Lütfen. Beni bütün bunların dışında bırakın. Ben çöp çatan değilim. İşim gücüm var benim diye bağırarak odadan çıktı. Zavallı Mohim konuyla ilgili konuşamadan Binoy evden çıkmıştı bile. Mohim tek çaresi duvara yaslı duran hukahıydı. Binoy daha önce de Gora ile tartışmıştı ama hiçbiri bunun kadar sert geçmemişti. İlk başlarda yaptıkları onu korkutmuştu. Eve gittiğinde büyük bir vicdan azabı duyuyordu. Gora'ya söylediklerini düşündükçe canı ne yemek yemek ne de uyumak istiyordu. Özellikle hiç düşünmeden bütün suçu Gora'ya yüklediğine çok pişmandı. Gora'ya çok haksızlık ettim, çok, diyordu kendi kendine. Ananda Moyi öğle yemeğinden sonra dikişinin başına geçtiğinde Binoy çıka geldi ve yanına oturdu. Binoy ve Gora'nın arasında bir şeyler geçtiğini Mohim'den duymuştu ama yemek yerken Gora'nın yüzünü gördüğünde aralarında bir fırtına koptuğunu anlamıştı. Anne dedi Binoy, hata ettim. Sasi ile olan evlilikle ilgili Gora'ya söylediklerim saçmalıktan başka bir şey değildi. Bak, gördün mü Binoy? Kendi acını bastırmaya çalışırsan sonunda böyle olur. Ama böylesi daha iyi oldu. Bir süre sonra tartıştığınızı bile unutursunuz. Ama anne, benim Sasi ile evlenmeye hiçbir itirazım yok. Aranızı düzeltmek için acele bir karar vererek işleri büsbütün kötüye götürme yavrum. Evlilik ömür boyu sürer ama kavganın etkisi çok kısa bir süre. Ama Binoy bu öneriyi kabul edecek durumda değildi. Önerisini doğrudan Gora'ya söyleyebileceğini hiç sanmıyordu. Bu yüzden Mohim'e gitti. Evliliğin önünde hiçbir engel olmadığını, 4 ay içinde düğünü yapabileceklerini ve amcasının karşı çıkmamasını sağlayacağını söyledi. O zaman bir an önce nişanı yapalım mı diye sordu Mohim. Gora'nın rızasını alır almaz yaparız dedi Binoy. Ne? Yine mi Gora'nın rızasını alacağız? Evet, Gora'nın rızası olmadan bu iş olmaz. Peki, madem öyle dedi Mohim. Daha fazla bir şey söylememek için ağzını pan ile doldurdu. Mohim o gün Gora'ya bir şey söylemedi ama ertesi sabah odasına çıktı. Rızasını almak için Gora ile mücadele etmesi gerekeceğinden korkuyordu. Mohim, Gora'ya Binoy'un önceki gün uğradığını, Sasi ile evlenme konusunda oldukça istekli olduğunu anlattı. Hatta Binoy'un nişanla ilgili Gora'nın rızasının alınması gerektiğini söylediğini bile anlattı. Gora bunları duyunca hemen, güzel, nişanı hemen yapalım dedi. Şimdi karşı çıkmıyorsun ama lütfen ileride bir sorun çıkarma. Sorunu yaratan benim karşı çıkmam değil, ricam olmuştu dedi Gora. Peki o zaman dedi Mohim, senden ricam ne karşı çık ne de herhangi bir ricada bulun. Kendi yapabildiklerimle yetineceğim. Senin ricanın böylesi bir etkiye neden olacağını nereden bilebilirdim ki? Bilmek istediğim tek bir şey var. Bu evliliğin olmasını istiyor musun? Evet, istiyorum. Tamam, istemen yeterli. Artık bu konuya karışma. Gora, Binoy'dan uzak kalırsa üzerindeki nüfuzunu sürdürmenin çok zor olacağını anlamıştı. Tehlikenin olduğu yerde olursa bunu sağlayabilirdi. Binoy'u istediği sınırlar içinde tutmanın en iyi yolu, Pareş Babu'yla sıkı ilişkiler kurmaktı. Bunun için aralarındaki tartışmanın ertesi günü Binoy'un evine gitti. Binoy, Gora'nın bu kadar çabuk gelmesini beklemiyordu. Gelişine hem şaşırmıştı hem de bu onu mutlu etmişti. Gora, Pareş Babu'nun kızlarından düşmanlık göstermeden söz ettiğinde ise daha da çok şaşırmıştı. Binoy'un ilgisini bu konuya çekmek için fazla çabalamak gerekmiyordu. İki arkadaş bir süre sonra kendilerini iyice kaptırdılar ve gecenin geç saatlerine kadar konuyu her açısıyla tartıştılar. O gece evine doğru yürürken bile Gora konuyu kafasından atamıyordu. Uyuyuncaya kadar aklında bununla ilgili binbir düşünce uçuşmuştu. Şimdiye kadar zihnini bu kadar rahatsız eden başka bir konu olmamıştı. Aslında daha önce kadınlarla ilgili bir kez bile düşünmemişti. Ama Binoy, kadınların da dünyadaki sorunların bir parçası olduklarını ve çözüme ulaşarak ya da uzlaşmayla bu sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini kanıtlamıştı. Bu nedenle Binoy, ertesi gün, "Benimle Pareş Babu'nun evine gel, ne zamandır seni soruyor," dediğinde hiç itiraz etmeden kabul etti. Hem gitmeye razı olmuştu, hem de artık Pareş Babu ve kızlarına karşı ilgisiz değildi. İlk başlarda Sucharita ve Pareş Babu'nun kızlarına en ufak bir ilgi duymamış, sonraları da onları küçümsemişti. Ama şimdi onları daha yakından tanımak istiyordu. Binoy'un üzerinde böyle bir etki bırakanın nasıl bir cazibe olduğunu öğrenmek için can atıyordu. Pareş Babu'nun evine vardıklarında akşam olmuştu. Haran, bir masa lambasının ışığında Pareş Babu'ya yazdığı İngilizce makalelerden birini okuyordu. Pareş Babu'ya makale okumak aslında bir bahaneydi. Haran'ın asıl hedefi Sucharita'yı etkilemekti. Sucharita masanın yanında oturmuş, hurma yaprağından bir yelpaze ile gözlerini lambanın ışığından koruyarak sessizce dinliyordu. Her zamanki ağırbaşlı yaratılışıyla Haran'ı dinlemeye çalışıyor ama aklını bir türlü toplayamıyordu. Hizmetçi Gora ve Binoy'un geldiğini haber verdiğinde Sucharita odadan çıkmak için ayağa kalktı. Ama Pareş Babu onu durdurup, "Nereye gidiyorsun Rata? Gelenler yalnızca bizim Binoy ve Gur," dedi. Sucharita aklı karmakarışık tekrar oturdu. Ama Haran'ın usandırıcı makalesinden kurtulduğu için biraz rahatlamıştı. Gora'yı tekrar göreceği için de çok heyecanlanmıştı. Ama Haran oradayken gelmesi onu hem utandırmış hem de huzursuz etmişti. Tekrar tartışacaklarından mı korkuyordu yoksa başka bir şey miydi tam emin olamıyordu. Gora'nın adını duymak bile Haran'ı sinirlendirmeye yetmişti. Selamına üstün körü karşılık verdi, sonra da bir köşede suratını asıp oturdu. Gora ise Haran'ı görür görmez kavgaya hazırlanmıştı. Bayan Varo da üç kızıyla birlikte misafirliğe gitmişti. Pareş Babu'nun da akşam olunca gidip onları alması gerekiyordu. Gora ve Binoy geldiğinde çıkmak üzereydi. Bu yüzden daha fazla geç kalmamak için Haran ve Sucharita'ya en kısa zamanda döneceğini fısıldadı, konuklarla da ilgilenmelerini istedi. Pareş Babu gider gitmez bir tartışma patlak verdi. Tartışma, Kalküta yakınlarında oturan Brownlow adındaki bölge yargıcıyla ilgiliydi. Dakka'da otururken Pareş Babu yargıçla dost olmuştu. Karısı ve kızlarını Zenana'ya hapsetmediği için yargıç ve karısı Pareş Babu'ya büyük bir saygı gösteriyorlardı. Sahip her yıl doğum gününü bir tarım panayırı düzenleyerek kutluyordu. Bayan Baro da arada sırada Bayan Brownlow'a uğrar, her zamanki gibi kızlarının İngiliz edebiyatı ve şiiri üzerine olan yeteneklerini anlatırdı. Bunun üzerine Mem sahip, vali yardımcısının eşiyle birlikte panayıra geleceğini, Pareş Babu'nun kızlarının kısa bir İngilizce piyes oynamalarının gerçekten çok hoş olacağını söyledi. Baro da öneriyi zevkle kabul etmişti. Bugün de prova için kızlarını bir arkadaşının evine götürmüştü. Panayır'a gelmesine mümkün olup olmadığı sorulduğunda Gora ters ters hayır demişti. Bunun üzerine Hindistan'daki İngilizler ve Bengaller arasındaki ilişkilerin zorluğu üzerine ateşli bir tartışma başlamıştı. Bu bizim insanlarımızın suçu. O kadar çok batıl inancımız ve kötü geleneklerimiz var ki İngilizler bizi değersiz olarak görüyorlar dedi Haran. Bu doğru olsa bile ne kadar değersiz olursak olalım yine de İngiliz toplumuna kabul edilmek için onlara sırnaşmaktan utanmalıyız diye karşılık verdi Gora. Ama diye devam etti Haran, gerçekten değerli olanlar İngilizlerin saygısını kazanabiliyor, buradaki dostlarımız gibi. Böylesi bir saygı kendi halklarına yapılan küçümsemeyi daha çok gözler önüne seriyor. Bence bu aşağılamadan başka bir şey değil. Haran'ın öfkesi artık çığırından çıkmıştı. Gora, Haran'ı sürekli kışkırtarak avucunun içine almıştı. Tartışma bu havada sürerken Sucharita, yelpazesinin ardından Gora'yı süzüyordu. Gora'nın söylediklerini duymuyordu sanki. Gora'yı böyle süzdüğünün farkında olsa hiç kuşkusuz utanırdı. Ama ne yaptığının farkında bile değildi. Gora karşısında oturmuş, kuvvetli kollarını masanın üstüne uzatmıştı. Lambanın ışığı geniş alnını aydınlatıyordu. Zaman zaman kahkaha atıyor, bazen de öfkeyle kaşlarını çatıyordu. Yüzünden öyle bir asalet okunuyordu ki boş söz oyunlarıyla vakit öldürmediği hemen anlaşılıyordu. Fikirleri yılların getirdiği deneyimlerin ve düşüncelerin sonucuydu. Fikirlerini yalnızca sesiyle anlatmıyordu. Yüzünün ifadesi ve bedeninin en küçük bir hareketi bile düşüncelerini anlatmakta yardımcı oluyordu. Sucharita Gora'yı izlerken şaşkınlık içinde kalıyordu. Sanki yaşamında ilk defa sıradan erkeklerle karşılaştırılamayacak gerçek bir erkek görüyordu. Onun yanında Haran Babu'nun yüzünün ifadesi, hareketleri ve hatta kıyafeti bile gülünç kalıyordu. Sucharita birçok defa Bino'ya Gora'nın asla taviz vermeyeceği fikirleriyle bir partinin lideri olması ya da ülke hizmetinde çalışması gerektiğini söylemişti. Şimdi yüzüne baktığında partisiyle ilgili fikirleri ya da gelecekle ilgili planları dışında Gora'yı yalnızca bir erkek olarak görüyordu. Sucharita yaşamında ilk kez gerçek bir erkeğin ve ruhunun nasıl olması gerektiğini anlıyordu. Yaşadığı bu deneyim kendi varlığını bile unutturmuştu. Sucharita'nın kendinden geçmiş hali gözünden kaçmayan Haran, tartışmayı sürdürecek gücü bir türlü toplayamıyordu. Sonunda dayanamayarak yerinden kalktı. Sanki yakın akrabasıymış gibi, "Sucharita, bir dakikalığına yandaki odaya gelir misiniz? Size bir şey söylemeliyim," dedi. Sucharita sanki tokat yemiş gibi sıçradı. Haran, kendisiyle bu biçimde konuşacak kadar aileden sayılırdı. Başka zaman olsa bunun üstünde düşünmezdi bile. Ama şimdi Gora ve Bino yanındayken bu ona bir aşağılama gibi geldi. Hele Gora'nın kendisine attığı çabucak bir bakış, Haran'ın yaptığını daha da affedilmez kılmıştı. Sucharita ilk önce Haran'ı duymamış gibi davrandı. Ama Haran kızgınlıkla, "Beni duymadınız mı Sucharita? Size bir şey söylemem gerekiyor. Benimle yan odaya gelir misiniz?" deyince onun yüzüne bile bakmadan "Babam gelinceye kadar bekleyin, o zaman söylersiniz," diye yanıt verdi. Durumun farkına varan Binoy ayağa kalkıp "Biz gitsek iyi olacak sanırım," dedi. Sucharita ise "Hayır, olmaz Binoy Babu. Bu kadar erken gidemezsiniz. Babam kendisini beklemenizi rica etmişti. Az sonra burada olur," dedi. Gitmemeleri için yalvarıyor gibiydi. Sanki giderlerse geyiği doğrudan avcının ellerine teslim etmiş olacaklarını anlatmak istiyordu. Bunun üzerine Haran, "Daha fazla bekleyemem, gitmeliyim," deyip hızlı adımlarla odadan çıktı. Çıkar çıkmaz da yaptığından pişman oldu ama geri dönmek için de herhangi bir bahanesi yoktu. Haran gittikten sonra Sucharita'nın vücudu duyduğu utançla yanıyordu sanki. Boynu bükük, ne yapacağını ya da ne söyleyeceğini bilemeden öylece oturdu. Böylece Gora, Sucharita'nın yüz hatlarını incelemek için bir fırsat yakalamış oldu. Sanki onda eğitimli kızlarla bağdaştırdığı küstah şımarıklıktan eser yoktu. Yüzünde parlak bir zekanın izleri okunuyor ama gösterişsiz utangaçlığı yüzündeki ifadeye bir yumuşaklık katıyordu. Alnı bir sonbahar göğü gibi saf ve lekesizdi. Sessiz dudakları söylenmemiş sözlerin yumuşak kıvrımlarıyla narin bir gonca gibiydi. Gora, modern bir kadın giysisini daha önce bu kadar dikkatli incelememişti. Doğru düzgün bakmadan yalnızca hor görmüştü. Ama şimdi Sucharita'nın vücudunu saran bu yeni moda sari Gora'ya çok güzel görünüyordu. Sucharita'nın ellerinden biri masanın üstüne uzanmış, elbisesinin kıvrılmış kolundan belli belirsiz görünüyordu. Sanki hassas bir kalbin nazik habercisiydi bu el. Sessiz akşam üstünde Sucharita'yı çevreleyen lambanın ışığı altında gölgeleri, duvarlarındaki resimleri ve mobilyaların zarafetiyle içinde bulundukları oda, maddi özelliklerinden çok Gora'nın bir anda farkına vardığı, bir kadının becerikli dokunuşlarıyla hayat bulan bir evin sıcaklığına bürünmüştü. Sucharita'yı izledikçe saçlarının şakaklarının üstüne dökülmüş lülelerinden sarisinin işlemelerine kadar onun gerçekliğinin farkına varıyordu. Aynı anda Sucharita'yı hem bütünüyle hem de her bir ayrıntısıyla görebiliyordu. Kısa bir süre bu rahatsız edici sessizlik içinde oturdular. Ardından Binoy, Sucharita'ya doğru dönüp birkaç gün önce tartıştıkları bir konuya geri döndü. Geçen gün size söylediğim gibi, ben de eskiden hem ülkemiz hem de toplumumuz için artık bir kurtuluş umudu kalmadığını düşünüyordum. Her zaman İngilizlerin gözetimi altında yaşamalıydık. Bugün yurttaşlarımızın çoğu hala aynı şeyi düşünüyor. Böylesi bir zihniyetle insanlarımız ya kendi bencillikleri içine gömülüp giderler ya da kendi kaderlerine kayıtsız kalırlar. Hatta bir ara Gora'nın babasının da yardımıyla hükümette görev almayı ciddi olarak düşünmüştüm. Ama Gora aklımı başıma getirdi. Sucharita'nın yüzünde azıcık bir şaşkınlık belirtisi gören Gora söze karıştı. Hükümete karşı duyulan öfkeyle söylediklerim bir ilgisi olduğunu düşünmeyin. Hükümette görev yapanların çoğu, hükümetin gücü kendi güçleriymiş gibi bununla övünür, kendilerini yurttaşlarından daha üstünmüş gibi görürler. Böyle şeylerle her gün karşılaşıyorum. Bir akrabam eskiden vekil yargıçlık yapıyordu, şimdi emekli oldu. Görevdeyken bölge yargıcı onu sürekli azarlar, neden bu kadar çok beraat kararı veriyorsunuz derdi. Akrabamın cevabı da şu olurdu. Bunun çok önemli bir nedeni var sahip. Hapishaneye gönderdiğiniz insanların sizin gözünüzde ancak bir kedi ya da köpek kadar değeri var. Ama benim göndermek zorunda olduklarım kardeşlerim. O günlerde böyle soylu sözler söyleyen birçok insan vardı. Bunları dinleyen İngilizler de yok değildi. Ama şimdi kimse vazifelerinin ayaklarına taktığı prangaların farkında değil. Günümüzün vekil yargıçları kendi yurttaşlarını neredeyse köpeklerle bir tutuyorlar. Daha yüksek görevlere geldikçe de daha çok yozlaşıyorlar. Başkalarının omuzları üstünde yükselince kendi yurttaşlarınıza tepeden bakmaya başlıyorsunuz. Onları küçük görmeye başladığınız andan itibaren onlara karşı adil davranmanız mümkün olmaz. Böylesi bir durumun sonu da iyi olmaz. Sözlerinin sonunda Gora masaya öyle bir yumruk indirdi ki lamba sallandı. Gora dedi Binoy gülümseyerek, masa hükümete değil, Pareş Babu'ya ait. Gora bu sözün üzerine kahkahayı koyuverdi. Evi bir anda neşesiyle dolduruvermişti. Kendisiyle ilgili bir şakaya Gora'nın küçük bir oğlan çocuğu gibi gülebilmesine Sucharita hem şaşırmış hem de sevinmişti. Görünüşe göre büyük fikirleri olanların böyle içten gülebileceklerini daha önce düşünmemişti. Gora o akşam birçok konu hakkında konuştu. Sucharita hiç konuşmadan dinliyordu ama yüzünden Gora'nın söylediklerine katıldığı okunuyordu. Bunu gören Gora'nın kalbi heyecanla dolup taşıyordu. Sonunda özellikle Sucharita'ya hitap ederek konuşmasını bitirdi. Sizden bir şeyi hiç unutmamanızı isterim. İngilizlerin güçlü olduğu ve onlar gibi olmadıkça güçlü olamayacağımız gibi bir düşünceye kapılmamalıyız. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi zaten olası değildir. Çünkü yalnızca onları taklit ederek hem kendi benliğimizi kaybedeceğiz hem de onlar gibi de olamayacağız. Sizden yalnızca şunu rica ediyorum. Hindistan'ı iyilikleriyle kötülükleriyle kabul edin. Eğer bir yerde bir bozukluk görüyorsanız onu tedavi etmeye çalışın. Hindistan'ı anlamaya çalışın. Üzerinde düşünün. Yüzünüzü ona dönün. Onunla bir olun. Eğer Hristiyan geleneklerine köküne kadar bağlı kalır, Hindistan'a yalnızca dışarıdan bakarsanız ona yalnızca zarar verirsiniz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 146.